Ayrım 8.
Böyle olmakla beraber bu harareti geldiği, daha doğrusu gelmesi icap ettiği taraftan, yani güney tarafından güneydoğu rüzgarları tadil eder ki, rüzgarlar Sen nehrinde kendilerinkinden serinleşir ve bize bazen birdenbire Rusya meltemleri gibi estikleri olur. Madame Bovary delikanlıyla konuşmasına devam ederek, Bari dedi, civarda gezilecek yerler var mı? Pek az, küçük dağın tepesinde, ormanın kenarında otlak denilen bir yer var. Bazen pazar günleri oraya gider, kitabımı açar, güneşin batışını seyrederim. Bence güneşin batışı kadar hayranlığa değer hiçbir şey yoktur ama bilhassa deniz kıyısından seyredilmeli. Monsieur Léon, ah dedi, ben denize bayılırım. Madame Bovary cevap verdi. Seyretmesi bile ruhu yükseltip insana sonsuz ideal fikirleri ilham eden o sınırsız uzaklık üzerinde zekamız, hislerimiz daha serbestçe açılıyor. Size de öyle gelmiyor mu? Léon, dağ manzaraları da öyledir dedi. Akrabamdan biri geçen sene İsviçre'de seyahate çıkmıştı. Göllerin şiiri, çağlayanların letafeti, karlı dağların o heybetli, birer dev gibi duruşu akla hayale sığmaz diyor. Sellerin ortasında inanılmayacak kadar büyük çam ağaçları, uçurumlar kenarında asılı kulübeler, bulutlar açılınca da ayaklarımızdan 1000 kadem aşağıda boydan boya vadiler gözükürmüş. Böyle manzaralar herhalde insanı coşturur, ibadete, vecde sevk eder. Bir müzisyenden bahsederler, hayalini daha çok coşturmak için gidip muhteşem bir manzara karşısında piyano çalarmış. Buna hiç hayret etmem. Kadın sordu, siz müzikle meşgul olur musunuz? Bir şey çalmam ama pek severim. Homais tabağına eğilerek delikanlının sözünü kesti. Onun sözüne bakmayın Madame Bovary, alçak gönüllülüğünden öyle söylüyor. Ne diyorsunuz azizim? Geçen gün odanızda Ange Gardien'i, koruyucu melekli bir söyleyişiniz vardı. İnsanı mest ediyordu. Sizi laboratuvarımdan dinledim. Bir aktör gibi tane tane söylüyordunuz. Léon gerçekten eczacının evinde, ikinci katın meydana bakan bir odasında otururdu. Ev sahibinin bu iltifatına kızardı. Fakat Monsieur Homais, hekime dönmüştü. Ona Yonville'in başlıca sakinlerinden bahsediyor, onların hakkında hikayeler anlatıyor, malumat veriyordu. Noterin servetinin neye bağlı olduğunu kimse bilmiyordu. Bir de Tuvaş ailesi vardı ki hayli dert çıkarıyordu. Emma sordu. Hangi müziği tercih edersiniz? Şüphesiz Alman müziğini. İnsanı hülyalara daldırır. Theatre de Italien'i bilir misiniz? Daha bilmiyorum. Gelecek yıl hukuk tahsilimi bitirmek üzere Paris'e gideceğim. O zaman görürüm. Eczacı, şu kaçan Yanoda zavallısından bahsederken muhterem zevcinize de anlatmıştım dedi. Onun yaptığı delilikler sayesinde Yonville'in en rahat evlerinin birinden istifade edeceksiniz. Evin bir hekim için en büyük iyiliği ağaçlıklı bir yola açılan, kimse görmeden girip çıkmaya müsait bir kapısı bulunmasıdır. Zaten bir ailenin hoşuna gidecek her şey var. Çamaşırlık, kilerli mutfak, oturma odası, yemiş kileri, her şey. Yanoda keyfini bilir, masraftan kaçmaz bir adamdı. Bahçenin bir ucunda havuz başına, yazın oturup soğuk bira içmek için bir de kamereye yaptırdı. Hanımefendi bahçe işleriyle uğraşmasını severse, Charles, bizim hanım öyle şeylerden hoşlanmaz dedi. Ona kaç kez biraz jimnastik yapması söylenildi ama odasına kapanıp kitap okumayı tercih ediyor. Léon, ben de öyleyimdir dedi. Akşam rüzgar pencereye vurur, lamba yanarken ateşin başına oturup bir kitap açmaktan daha tatlı ne var ki? Emma iri iri kara gözlerini ona dikerek değil mi dedi. Léon devam ediyordu. İnsan bir şey düşünmez, saatler akıp geçer. Hiç kımıldamaksızın görür gibi olduğunuz ülkelerde dolaşırsınız. Düşünceniz hayalle sarmaş dolaş olarak ayrıntılar içinde oynar yahut serüvenlerin çevresini izler, şahıslara karışır, onların elbiseleri altında kendi kalbiniz çarpıyor sanıyorsunuz. Emma çok doğru, çok doğru diyordu. Léon bilmem size de hiç oldu mu? Bazen insan bir kitapta kendinin de aklından geçmiş bir fikre, ta derinden hatıra gelen silinmiş bir hayale rast gelir ki, bu en ince hissinizi anlatıyor sanırsınız. Emma, onu ben de hissettim dedi. Bunun içindir ki ben, bilhassa şairleri severim. Şiiri nesirden daha kalbe yakın buluyorum. İnsanı daha çok ağlatıyor. Emma, ama dedi, sonunda insanı yoruyor. Şimdi ben bilakis bir solukta okunan hikayeleri, korku veren öyküleri seviyorum. Hayatta çok rastlı gelinen alelade şahısları, ılımlı duyguları anlatan romanlardan nefret ediyorum. Noter katibi hakikaten dedi, o eserler kalbe tesir etmediği için bana öyle geliyor ki sanatın asıl amacından ayrılmış oluyorlar. Hayatın, hülyamızı inciten binbir hali arasında, düşüncemizi soylu yaratılışlı insanlara, saf sevgilere, mutluluk tablolarına bağlayabilmek ne kadar tatlıdır. Burada hayattan uzak yaşayan benim biricik zevkim, biricik eğlencem bu. Ama insan Yonville'de okunacak çok şey bulamaz ki. Emma, burası da şüphesiz Tostes gibi dedi. Bunun için ben daima kira ile kitap veren bir kütüphaneye abone oldum. Bu son sözleri duyan eczacı, hanımefendi kabul etmek lütfunda bulunurlarsa, dedi, bütün kütüphane memirlerine amadedir. En iyi yazarların eserlerinden meydana gelmiştir. Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, Le Chat de Feuilleton ve benzeri, bunlardan başka çeşitli günlük yayınlar da vardır ki, bunların arasında Bushy, Forge, Neufchâtel, Yonville bucakları ve civarı muhabiri olmakla onur duyduğum gündelik Rouen Feneri de vardır. 2,5 saattir sofradaydılar. Çünkü hizmetçi Artemis, eski çarıklılıklarını taşlar üzerinde avare avare sürükleyerek tabakları birer birer getiriyor, her şeyi unutuyor, hiçbir şeyi akla almıyor, bilardo salonunun kapısını boyuna yarı açık bırakıp mandalın duvara çarpmasına sebep oluyordu. Leon konuşurken, hiç farkına varmadan ayağını Madame Bovary'nin oturduğu iskemlenin çubuklarından birine dayamıştı. Kadının boynunda mavi ipek bir boyun vardı ki bu fitilli bir patiska yakayı dimdik tutuyordu. Emma'nın başıyla yaptığı hareketlere göre yüzünün alt kısmı tatlı bir eda ile o yakaya gömülüyor veya hafifçe meydana çıkıyordu. Charles ile eczacı konuşurlarken onlar böylece yan yana birbirini açan sözlerin dönüp dolaşıp ortaklaşa bir yakınlığın değişmez merkezine götürdüğü çeşitli konularda bir sohbete dalmışlardı. Paris'in tiyatroları, roman isimleri, yeni kadriller, bilmedikleri kibarlar alemi, Emma'nın oturmuş olduğu Tostes, şimdi bulundukları Yonville, yemeğin sonuna kadar her şeyi gözden geçirip her şeyden bahsettiler. Kahve getirildikten sonra Felicite yeni evde odayı hazırlamaya gitti. Az sonra da sofradan kalkıldı. Madame Lefrançois küllerin başında uyuyakalmıştı. Tavla uşağı da elinde bir fener evlerine götürmek üzere Monsieur Bovary ile hanımını bekliyordu. Kızıl saçları arasına saman çöpleri karışmıştı. Sol bacağından topallıyordu. Öteki eline de papazın şemsiyesini aldı ve yola düzüldüler. Kasaba uykudaydı. Pazar yerinin direkleri yere büyük gölgeler seriyordu. Sanki bir yaz gecesiymiş gibi toprak gıpgriydi. Fakat hekimin evi otelden ancak 50 adım ötede olduğundan hemen vedalaşıp ayrılmak lazım geldi. Emma kapıdan girer girmez sıvaların soğukluğunun omuzlarını nemli bir havlu gibi kapladığını hissetti. Duvarlar yeniydi, ahşap basamaklar gıcırdıyordu. Birinci kattaki odaya perdesiz pencerelerden beyazımtırak bir ışık giriyordu. Hayal meyal ağaç tepeleri ve daha ötede yarı sis içine gömülmüş, ay ışığı vurdukça ırmak boyunca bir buhar tabakası yükselen çayır gözüküyordu. Evin ortasında karma karışık konsol çekmeceleri, şişeler, perde demirleri, yaldızlı değnekler, sandalyelere yığılmış şilteler, yere konu vermiş leğenler vardı. Eşyayı getiren iki hamal her şeyi gelişigüzel bırakıvermişlerdi. Emma bununla 4. defa olarak bilmediği bir yerde yatıyordu. Birincisi rahibeler okuluna girdiği gün, ikincisi Tostes'e vardığı zaman, üçüncüsü Bobesart'ta, dördüncüsü de bu. Bunların her biri de hayatında sanki yeni bir safhanın başlangıcı olmuştu. Emma, olayların ayrı yerlerde aynı biçimde olabileceğine inanmıyordu. Madem ki hayatının geçen kısmı fena olmuştu, bundan sonrakinin daha iyi olacağından kuşkusu yoktu. Ertesi sabah uyanınca noter katibini evin önündeki meydanda gördü. Kendisi henüz gecelik elbisesiyleydi. Leon başını kaldırıp selam verdi. Emma selamı çabucak iade edip pencereyi kapadı. Leon o gün akşama kadar saatin 6'ya gelmesini bekledi. Fakat otele geldiği zaman sofra başında yalnız Monsieur Binet'i gördü. Bir gün önceki yemek onun için mühim bir hadiseydi. O zamana kadar bir hanımla durmaksızın 2 saat konuştuğu hiç olmamıştı. Eskiden o kadar iyi söyleyemeyeceği şeyleri nasıl olmuştu da ona hem de öyle bir dille anlatabilmişti. O genellikle utangaç bir çocuktu ve yarı sıkılganlıktan, yarı hislerini saklama isteğinden gelen bir çekingenliği vardı. Yonville'de onun edebi, terbiyesi yerinde bir insan olduğu söylenirdi. Yaşlı kimselerin ileri sürdüğü düşünceleri dinler, politika bahsinde taşkınlık etmezdi. Bir genç için ne güzel şey. Hem bir takım meziyetleri de vardı. Sulu boya resim yapar, nota okumasını bilir ve akşam yemeğinden sonra kağıt oynamayacaksa seve seve edebiyat söz ederdi. Bilgisiyle Monsieur Homais'in saygısını, sık sık çocukları gezmeye götürmek nezaketini gösterdiği için de Madame Homais'in sevgisini kazanmıştı. Daima üstleri başları berbat, o pek arsız ve biraz da anaları gibi hantal çocuklara, hizmetçiden başka eczacı çırağı Justin'de dadılık ederdi. Justin, Monsieur Homais'in uzaktan akrabasıydı. Evi acıdıkları için almışlardı. Dükkandaki işinden başka uşaklık da ederdi. Eczacı doğrusu iyi bir komşu olduğunu gösterdi. Madame Bovary'ye alışveriş edeceği dükkancılar hakkında bilgi verdi. Kendi elma şarabı aldığı adamı özel olarak çağırdı. Şarabı tadıp iyisini seçti. Ve fıçının bodrum katına yerleştirilip yerleştirilmediğine baktı. Tereyağının ucuza alınması için çare öğretti. Zangoşluk ve mezarcılık vazifelerinden başka ev sahiplerinin isteğine göre gündelikle veya götürü olarak Yonville'in başlıca bahçelerine bakan Lestiboudois ile pazarlık etti. Eczacının bu kadar yakından ve dostça paralanması sadece başkalarına bir hayra dokunmak ihtiyacından gelmiyordu. Bunların altında kendisinde bir çıkarı vardı. 19 Ventos 11 tarihli kanunun diplomasız şahısların hekimlik yapmalarını yasak eden birinci maddesine aykırı hareket etmişti. Bu yüzden bir takım gizli ihbarlar üzerine Rouen'e krallık savcısının huzuruna çağrılmıştı. O yüksek adliye memuru Monsieur Homais'i özel odasında arkasında kalın kürklü cübbesi başında şerpuşu ile ayakta kabul etmişti. Bu sabahleyin mahkeme saatinden önce oluyordu. Koridorda jandarmaların koca çizmeleriyle dolaştıkları, daha uzaktan da kilitlenen kapı gürültülerine benzer sesler duyuluyordu. Eczacının kulakları çınlamaya başladı. O kadar ki beynine kan hücum edip ölecek sandı. Kendini rutubetli zindanlara atılmış, çoluğunu çocuğunu gözyaşları içinde perişan, eczaneye satılmış, şişeleri, kavanozları dağılmış bir halde görür gibi oldu. Heyecanı geçsin, aklı başına gelsin diye bir kahveye girip bir kadeh rom ile sel suyu içmek zorunda kaldı. Yavaş yavaş bu ihtarın hatırası zayıflamış, Monsieur Homais yine eskisi gibi dükkanın iç odasında ufak tefek hastalıklara bakmaya başlamıştı. Fakat belediye reisinin ona kini vardı, meslektaşları da çekemiyorlardı. Her şeyden korkulurdu. Hizmetinde bulunup Monsieur Bovary'i kendine çekmekle ona minnettar etmiş ve sonradan işin farkına varırsa söz etmesini önlemiş olacaktı. Bunun içindir ki her sabah Homais onu gazeteye götürür ve çoğu zaman da öğleden sonra eczaneyi bir süre bırakıp hekimle yarenlik etmeye giderdi. Charles kederliydi, hasta gelmiyordu. Bir yere oturup saatlerce hiç konuşmadan öyle duruyor, muayene odasına kapanıp uyuyor veya karısının dikişini seyrediyordu. Vakit geçirmek için evinde ırgatlık etti, hatta boyacıların bıraktığı bir parça boya ile tavan arasının duvarlarını süslemeye kalktı. Fakat para meseleleri zihnini işgal ediyordu. Tostes'teki tamirat, hanımın elbiseleri ve göç için o kadar masraf olmuştu ki, 3000 eküden fazla tutan drahoma 2 yılda eriyivermişti. Hem Tostes'ten Yonville'e taşınırken bir süre eşya hasara uğramış, hatta kaybolmuştu. Arabanın fazla sarsıldığı bir sırada, Queen Campua kaldırımına düşüp tuzla buz alan alçı papazdı acaba. Çok şükür ki karısının gebeliğini düşünmek, bu tatlı tasa onu avuttu. Kadının kurtulması yaklaştıkça, Charles'ın da sevgisi artıyordu. Aralarında yeni bir ilişki belirip vücutlarını yaklaştıracak ve sanki daha grifit bir birlik bağı, devamlı bir his peyda olacaktı. Karısının uzaktan tembel tembel gelişini, korsesiz kalçalarının etrafına yumuşacık gevşek etlerin doluşunu seyrettikçe, karşı karşıya oturup ona doyasıya baktıkça, koltuğunda yorgun argın vaziyetler takındığını gördükçe sevincinden çıldırıyordu. Yerinden kalkar, kadına sarılır, elleriyle yüzünü okşar, annecik der, dans ettirmek ister ve yarı güler, yarı ağlar bir eda ile o anda aklına gelen türlü türlü tatlı, şakacı sözler söylerdi. Baba olacağını düşündükçe haz duyuyordu. Şimdi hiçbir eksiği yoktu. İnsan hayatını boydan boya biliyor ve hayat sofrasına iki kolunu dayayıp gönül ferahlığıyla oturuyordu. Emma önce büyük bir şaşkınlık duydu, sonra analık denen şeyin ne olduğunu anlamak için kurtulmayı arzu etti. Fakat istediği gibi masraf edip pembe ipek cibinlikli sepet beşik işlemeli takkeler yaptıramadığı için hüzne kapıldı. Çocuk takımı ile uğraşmaktan vazgeçti. Onu köyün işçi kadınlarından birine ısmarlayıp kendisi bir çöpüne karışmadı. Böylece annelerin şefkatini iştahlandıran o hazırlıklarla gönül eğlendirmedi. Belki de sevgisi bunun için ta başlangıcından beri bir derece sönükleşti. Fakat Charles her yemekte çocuktan bahsettiği için Emma da onu devamlı bir surette düşünmeye başladı. Oğlan istiyordu. Gürbüz, esmer olacak, adını George koyacak, dünyaya getireceği çocuğun bir erkek olması fikri sanki geçmişteki acizlerinin intikamını aldıracak bir ümitti. Erkek kısmı ne de olsa serbesttir. İhtirasları ve memleketleri dolaşır, engellerden atlar, en uzak saadetlere dişlerini geçirebilir. Kadının ise önüne her zaman engeller çıkar. Hem bir külçe gibi hareketsiz, hem de kolay eğilip bükülen bir yaratık olan kadının başında vücudunun rehaveti, kanunun emrettiği itaatler gibi düşmanlar vardır. İradesi, şapkasının bir şeritle tutturulmuş tülü gibi her rüzgarın etkisiyle çırpınır, daima sürükleyen bir arzu ve yine daima engel olan bir ahlak düşüncesi vardır. Bir pazar günü seher vakti saat 6'da doğurdu. Charles, kız dedi. Emma başını çevirip bayıldı. Çok geçmedi, Madame Homais ile Altın Aslan Oteli sahibi Madame Lefrançois koşarak göz aydına geldiler. Eczacı, saygılı bir adam olduğundan, aralık kapıdan şimdilik birkaç kutlama sözüyle yetindi. Çocuğu görmek istedi ve onu vücutça iyi bulduğunu söyledi. Nekahat günleri sırasında Emma kızına bir isim bulmak için hayli uğraştı. Önce Clara, Luisa, Amanda, Atala gibi sonu İtalyan isimlerine benzeyenleri birer birer düşündü. Galsun de hoşuna gitmişti ama Isolde veya Leocide'yi daha iyi buluyordu. Charles kızına anasının adını koymak istedi ama Emma razı olmuyordu. Takvim baştan aşağı gözden geçirildi, el aleme danışıldı. Eczacı, geçen gün Monsieur Leon'la konuşuyorduk dedi. Çocuğun adını Madeleine koyma işinize hayret ediyor. Şimdi o isim moda oldu. Fakat Charles'ın annesi kızıp böyle günahkar kadın adını lafını ettirmedi bile. Monsieur Homais'in ise bir büyük adamı, ünlü bir olayı veya yiğitlik gösterir bir kavramı hatırlatan isimlere sevgisi vardı. Dört çocuğuna da bu usul üzere ad koymuştu. Böylece Napolyon şan ve şerefi, Franklin de hürriyeti temsil ediyordu. Irma belki sadece romantizme bir tavizdi ama Atali, Fransız tiyatrosunun en ölmez usta işine karşı bir anmaydı. Çünkü Monsieur Homais'in felsefi inançları, sanat vadisindeki hayranlıklarına engel olmaz ve düşünürlüğü, hassaslığını boğmazdı. Fakat gözetmesini bilir, hayal ile taassubu birbirine karıştırmazdı. Örneğin, Atali trajedyasındaki fikirleri kınamakla beraber üsluba hayrandı. Eserin ruhuna lanet ediyorsa da, bütün ayrıntıları alkışlar, şahıslara öfkelendiği halde onların nutukları ile coşardı. Onun başlıca güzel parçalarını okudukça heyecana kapılır, fakat papaz alayının o parçalardan kendini melanetleri için faydalandıklarını düşündükçe yüreğini üzüntü kaplardı. Öyle ki ruhunu saran bu birbirine aykırı hisler arasında kararsız hem Racine iki eliyle taç giydirmek hem de onunla şöyle bir çeyrek saat tartışmak isterdi. Nihayet Emma, Bobesart şatosunda Markiz'in bir tazeyi Berse diye çağırdığını hatırladı. Artık bu ada karar verildi ve Ruol Baba gelmeyeceği için vaftiz babası olması Monsieur Homais'ten rica edildi. Hediye olarak müessesesi matahlarının hepsinden birer parça, yani 6 kutu hünnap, bir kavanoz dolusu nişasta peltesi, 3 hokka hatmi murabbağı, ayrıca da bir dolaptan bulup çıkardığı 6 çubuk nöbet şekeri verdi. Ayin gününün akşamı bir ziyafet çekildi. Papaz da gelmişti. Kafalar kızıştı. Likörlere sıra gelince Monsieur Homais, iyilerin tanrısını tutturdu. Monsieur Leon bir Venedik havası, vaftiz analığı etmiş olan ihtiyar Madame Bovary de imparatorluk zamanından kalma bir şarkı okudular. Nihayet Bovary baba çocuğun getirilmesini istedi ve onu başından aşağı bir bardak şampanya dökerek vaftiz etti. Böyle mukaddesatın alaya alınması rahip Bournisien'i öfkelendirdi. Bovary baba Tanrılar Savaşı'ndan bir parça okuyarak karşılık verince papaz gitmeye kalktı. Hanımlar yalvarıyorlardı. Homais saraya girdi ve papazı yerine oturttular. O da hiçbir şey olmamış gibi yarı bıraktığı kahvesini içmeye başladı. Charles'ın babası Yonville'de bir ay daha kalıp sabahları meydanda çubuğunu içmeye giderken giydiği gümüş şeritli asker külahı ile köy halkının gözlerini kamaştırdı. İçkiye de pek düşkün olduğundan sık sık hizmetçi kız Altın Aslan'a gönderip bir şişe Fransız rakısı aldırtır, oğlunun hesabına yazdırtırdı. Boyun atkıları güzel koksun diye gelinin bütün kolonyalarını harcadı. Emma onunla konuşmaktan hiç sıkılmıyordu. Herif dünyayı dolaşmıştı. Berlin'den, Viyana'dan, Strasbourg'dan, subaylık zamanından, metreslerinden, bulunduğu ziyafetlerden bahsediyor. Hem nazik, hoş sohbet gözüküyor. Hatta bazen merdivende olsun, bahçede olsun, Charles, karışmam ha diyerek kadını belinden yakalıyordu. O zaman ihtiyar Madame Bovary, oğlunun saadeti yıkılacak diye kaygılandı ve böyle devam ederse, kocasının genç kadının fikirleri üzerinde kötü bir etkisi olmasından korkarak bir an önce köye dönmeye karar verdi. Belki daha ciddi endişeleri de vardı. Monsieur Bovary hiçbir şeyden çekinmeyecek adamlardandı. Çocuk doğramacının karısına süt neneği verilmişti. Bir gün Emma onu birdenbire özledi ve kırkı çıkıp çıkmadığını hesaplamadan Rolet'in evine doğru yürümeye başladı. Marangoz köyün ta ucunda, dağın eteğinde, araba yoluyla çayırlar arasında otururdu. Öğle vaktiydi. Pek Pencerelerin tahta kepenkleri kapatılmıştı. Mavi göğün sert ışığı altında parıl parıl yanan arduaz taşlarından damların tepesinde sanki kıvılcımlar çatırdıyordu. Ağır bir rüzgar esiyordu. Emma yürürken kendinde bir halsizlik hissediyordu. Kaldırımın çakılları ayaklarını zedeliyordu. Eve mi dönsem yoksa bir yere girip otursam mı diye bir düşündü. Tam o sırada Monsieur Léon koltuğunun altında bir tomar kağıtla orada bir kapıdan çıktı. Gelip kadını selamladı ve Leroy'un dükkanı önünde sokağa doğru ilerleyen tentinin gölgesi altına girdi. Madame Bovary kızını görmek üzere yola çıktığını fakat şimdi bir yorgunluk duyduğunu anlattı. Léon, arzu ederseniz diye söze başladı ama devama cesaret edemedi. Emma, bir işiniz mi vardı diye sordu ve katipten aldığı hayır cevabı üzerine kendisine yoldaş olmasını rica etti. Daha o akşam Yonville'de bunu duymayan kalmamıştı. Belediye reisinin karısı Madame Thuoy hizmetçisine Madame Bovary'nin kendini lekelemekte olduğunu söyledi. Süt ninenin evine varmak için sokak geçildikten sonra mezarlığa gidermiş gibi sola sapmak ve basık evlerle bahçeler arasında iki tarafında kurt bağrıyla dolu bir küçük yolu tutmak lazımdı. Kurt bağrılar, yavşan otları, yaban gülleri, ısırganlar, fundalıklardan yükselen böğürtlenler hep çiçek açmıştı. Çitlerin delikleri arasından bakılınca kulübelerin önünde gübrede yuvarlanan bir domuz veya boynuzlarını ağaç gövdelerine sürten bağlı inekler görülüyordu. İkisi yan yana yavaş yavaş yürüyorlar, Emma Leon'a dayanıyor, Leon da adımlarını kadınınkine uyduruyordu. Önlerinde bir sürü sinek sıcak havada uğuldayarak uçuyordu. Evi önüne gölge salan bir koca ceviz ağacından tanıdılar. Damı kara kiremit örtülü bu basık evin çatı deliğinden aşağı bir soğan hevengisi sarkıyordu. Dikenli çite dayanmış çalı demetleri, yere ekili birazcık marul, lavanta çiçeği ve sırıklarında çiçek açmış bezelyenin etrafını çeviriyordu. Pis bir su akıp otların üzerine yayılıyordu. Etrafta ne olduğu pek anlaşılmaz birkaç pırtı, el örtüsü çorap, kırmızı basmadan bir gömlek asılıydı. Çitin üzerine de Amerikan bezinden bir yatak örtüsü serilmişti. Tahta perde kapısının açıldığını duyunca süt nine, kucağında meme emen bir çocukla çıkıp geldi. Bir eliyle de yüzü gözü çoban içinde, cılız, küçük bir oğlanın elinden tutmuştu. Ruenli bir şapkacının oğlu olan bu çocuğu, babasıyla anası ticaretleriyle fazla meşgul oldukları için köye bırakmışlardı. Süt nine, buyurun dedi, sizin çocuk içeride uyuyor. Evin zemin katında bulunan biricik odanın dibinde duvara dayalı perdesiz geniş bir karyola vardı. Camlarından biri kırıldığı için üzerine yuvarlak bir mavi kağıt yapıştırılmış pencerenin önünde bir hamur teknesi duruyordu. Kapının arkasındaki köşede bulaşık musluğunun taşı altında ağzına tavuk tüyü takılmış zeytinyağı şişesinin yanına parlak çivili pabuçlar dizilmişti. Tozlu şöminenin üzerine çakmak taşları, mum ve kav parçaları arasında bir Matthew Landsberg atılıvermişti. Bu odada bulunan lüzumsuz şeylerin sonuncusu da hiç şüphesiz bir lavantacı ilacından kesilip altı kundura çivisiyle duvara mıhlanmış, boru çalan, şöhret sembolü bir kadın resmiydi. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.